Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de öğle sonrasında birlikteyiz. Sizlerle yeniden birlikte olmak çok keyifli. Sabah bir merhaba diyoruz ama tadı damağımızda kalıyor. Sonra tekrar yeniden buluşuyoruz. Hoş geldiniz. Öğle sonrasını birlikte yaşamaya bir saatini paylaşacağız. Ana kumanda masamızda İsmail Sert bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün. Size eşlik etmeye çalışacağım. Birazdan bir de misafir ağırlayacağız. Her perşembe olduğu gibi Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci keyifli bir İstanbul sohbeti için bizimle olacak. İstanbul keyifli, güzel bir şehir. Koşuşturması, telaşı, hava kirliliği, kalabalığı, tüm olumsuzlukları bir yana, yine de İstanbul'da olmak, bu şehir içinde yaşıyor olmak gerçekten çok keyifli. Belki de bu yüzden hepimizin aklında bir gün bir şekilde İstanbul'a gelmek var. Çalışmak için, gezmek için, ziyaret için, sadece turistik sebepler bir yana, belki de yerleşmek için farklı sebepleriniz olabilir. Ama şu da bir gerçek ki İstanbul her yeni gelenle birlikte bir farklılığa da bürünüyor. Aldıklarımız kadar verdiklerimiz de var yaşadığımız şehre. Biz de yüzyıllar boyu bu şehri kendi yaşama biçimimize göre yoğurmuş, farklılaştırmışız. Eskiden konuşurken şimdiki yaşama biçimiyle karşılaştırma fırsatı bulduğumuzda görüyoruz ki hakikaten o günlerden bugüne zaman çok hızlı akmamış olsa da biz o akan kısa zamana çok şey sığdırmış, şehrimizi biraz kendimize benzetmişiz. İstanbul'dan konuşacağız. Sizin sorularınız olursa, yorumlarınız olursa tgrtfm@tgrt-fm.com.tr'ye canlı yayına gelebilir. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hepimizin İstanbul'la ilgili farklı şehirleri var. Kimi fikirleri var, kimi bir an önce kaçmaya bakıyor. Kimi ise nasıl gelirim düşüncesinde. Eskiden taşı toprağı altın denirmiş. Öyle hakikaten İstanbul'a gelen bir şekilde hayatını kurtarır denirmiş. Şimdi öyle değil. Şimdi İstanbul'da yaşayanların İstanbul'la ilgili farklı düşünceleri var. Eğer bir eviniz varsa, iyi de bir işiniz varsa İstanbul İstanbul. Ama eğer kiradaysanız, eviniz işinize uzaksa, kalabalık bir aileniz varsa ve tek kişi çalışıyorsanız çoğunlukla İstanbul'un tadını çıkartamıyorsunuz. O tarihi turistik yerleri siz de sıradan biri ya da uzakta biri gibi televizyondan izliyorsunuz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile artık perşembelerin vazgeçilmezi olan bu sohbetlerde biz de size İstanbul'u anlatırken biraz geriye, biraz geçmişe götürmeye çalışıyoruz. Bazılarımız için kitaplarda okuduğumuz sayfalar, kimiler için biraz daha derin araştırılmış notlar, kimilerimiz içinse bir masal belki uzaktan uzağa dinlediğimiz, ama her ne olursa olsun İstanbul'u konuşmak, İstanbul'u dinlemek hepimize iyi geliyor. Bir başkentten bahsediyoruz. 2010'da da kültür başkenti olacak İstanbul. Bu haliyle baktığınızda vazgeçilmez olmasına şaşmamak lazım. Peynir, az yağlı süt ve yoğurt kadınlara iyi geliyormuş. Özellikle kadınları kanserden koruyormuş. Bu konuyla ilgili size bahsedeceğimizi söylemiştik. Amerikalı bilim adamları araştırmışlar ve kalsiyumun kolonda veya rektumda oluşan kanser türü için riski azaltan bir unsur olduğu ortaya çıkmış. Amerika'da Ulusal Kanser Enstitüsü araştırmacıları yaklaşık 500 bin kadın ve erkek denek üzerinde çalışmışlar. Süt ve süt ürünleriyle birlikte diğer yiyeceklerde de kalsiyumun yüksek olarak bulunmasının kolorektal kansere yakalanma oranını en düşük düzeye indirdiği ortaya çıkmış. İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Bugün geçen hafta da başlamıştık konuşmaya. Harem ağlarını konuşmayı sürdüreceğiz ama bir farklı bakış açısıyla. Ama müsaade ederseniz ben dinleyicilerimize bir minik hatırlatmada bulunayım. Geçen hafta harem ağlarının aslında zannedilenin aksine sarayda bir ağırlığı olduğu, etkili oldukları, getiriliş itibariyle ilgili her birinin farklı hikayeleri olmakla birlikte aslında sarayda zannedilenden daha rahat bir hayat sürdüklerini konuşmuştuk. Bununla birlikte saray hayatı bittikten sonra ne yaparlardı kısmını bu hafta biraz daha detaylandırırız demiştik. Evet, harem ağalarının saray hayatı bittikten sonra ki nasıl biterdi onu da konuşacağız. Nasıl bir gelecek beklerdi onları?
Şimdi haremde bir teşkilat var. Ağalar Teşkilatı. Bu saray içinde harem ağalarının bağlı bulunduğu bir ocaktır. Bunu bir askeri birlik olarak düşünebilirsiniz. Bir mesleki birlik olarak düşünebilirsiniz. Hepsinin tepesinde Darüssade ağası denilen, halkın kızlar ağası dediği, herkesin harem ağası deyince aklına gelen o zenci harem ağası geliyor. Baş harem ağasıdır. Darüssaadet-i Şerife ağası, resmi ismi, protokolde ön planda, bütün vakıfların kendisine bağlı olduğu, padişahın nezdinde mümtaz mevki olan bir ağadır bu. Küçük yaşta saraya girmiş, yetişmiş, liyakatiyle, zekasıyla, kabiliyetiyle, çalışkanlığıyla baş harem ağası olmuş. Bunun altında diğer harem ağaları var. Bunlar burada bir ocak teşkil ediyorlar. Şimdi şehzadelerin ve sultanların sarayları var. Veya padişahların oturduğu başka saraylar var. Tek bir sarayda oturmuyor padişah. Orada da bir harem teşkilatı var. Çünkü oranın da çamaşırı yıkanıyor, oranın da hamamı var, oranın da temizliği var. Buna bakan orada da hanımlar var. Bunların da başında harem ağaları var. Bu harem ağaları saraydaki bu ocaktan gidiyor. Bir yere bir harem ağası ihtiyacı olduğu zaman bu sarayda yetiştirilmiş olan harem ağaları oraya gidiyor. Diyeceksin harem ağası değil mi, ne olacak? Öyle değil. Sarayda çalışan bir kimsenin mutlaka daha önce bu çalışmaları için bir staj görmesi lazımdır. Hı hı. Bu stajı da ancak sarayda görür. Başka bir yerde bu stajı göremez. Onun için padişah sarayında ihtiyaçlar için, şehzade sultan sarayları için veya diğer padişah sarayları için, yazlık sarayları için ihtiyaç ve istikbal için gerekecek harem ağaları da aynı zamanda yetiştirilir.
Bir noktada burada bir okul da
var. Okul vardır. Harem ağaları okulu vardır. Bunlar burada hem saraya hizmet ederler hem icap ettikçe gereken yerlere gönderilirler. Şimdi bu harem ağaları belli bir müddet burada çalışırlar. Çalıştıktan sonra bunlar çalışamayacak hale gelirlerse bu nasıl olabilir? Hastalık, yaşlılık veya başka sebeplerle gözden düşme de olabilir. Nadir de olsa harem ağalarının gözden düşmesi de söz konusu olabilir. O takdirde bunlar tekrar saraya gönderilirler. Sarayda o vaktiyle yetiştikleri, hem staj gördükleri, hem yetiştikleri, hem hizmet ettikleri, hem istikbali bekledikleri ocakta ömürlerini tamamlarlar. Yani harem ağasının emekliliği yine sarayda.
Saray dışına çıkmaz.
Çıkmaz. Çünkü sarayda yetişmiş bir harem ağasının, sarayda görevli bir harem ağasının saray dışına çıkması çeşitli bakımlardan mahzurlu görülür.
Mesela?
Sarayda yetişmiş bir adam dışarı çıkarılırsa demek ki sarayda bir problem var, bir sıkıntı var. İmajı verilir. Bunu vermek istemez saray hiçbir zaman. Kol kırılır.
Ekonomik sıkıntı anlamında mı algılanır?
Her bakımdan.
Tarafından.
Yani anlaşamadılar. Harem ağaları birbirine girdi. Çekemediler. Hı. Bu harem ağasını iyi yetiştiremediler. Bir edepsizlik yaptı gibi şeyler düşünülür. Halkın aklına böyle bir şey gelmesin istenmez. İstenmediği için harem ağaları umumiyetle saraydan dışarı çıkarılmaz. Ama umumiyetle diyorum. Bir de harem ağaları dışarıda ne yapacaklar? Zaten umumiyetle yaşlılık ve hastalık sebebiyle vazifesini tamamlayan harem ağalarının dışarıda bir iş yapmaları zaten beklenemez. Bunlara bir vefa göstergesi olarak şimdiye kadar göstermiş oldukları emeklerin karşılığı olarak sarayda ölene kadar kalma müsaadesi verilir. Bunlara cüzi bir maaş bağlanır. Zaten harem ağalarının kendi aralarında bir sandıkları vardır. Orta sandığı. Osmanlılar zamanında her meslek grubu, hatta mahalleliler bile böyle bir sandık kurardı. Aylık gelirlerinden veya neyse 3 aylık veya yıllık gelirlerinden veya fevkalade arizi gelirlerinden bahşiş gibi buraya belli miktar para yatırırlardı. Bu para burada birikir, temerküz eder, güvenilir bir kimse tarafından işletilir, nemalandırılır ve ondan sonra çalışamayacak durumda olan harem ağalarına buradan yardım edilir. Bu normal statüdür. Harem ağalarından halka, vezirler, paşalar gibi saray mensubu olmayan kimselere çırak edilenler de vardır. Bir vezir, bir paşa, ileri gelen bir kimse kendi konağındaki harem için saraydan da harem ağası çıkarılabilir. Fakat bunlar çok nadirdir. Konaklarda, köşklerde istihdam edilen harem ağaları başkadır. Sarayla bir alakası yoktur. Yani saraydaki harem ağalarının durumu çok farklıdır. Ancak saraydan çıkma dediğimiz hadise saltanatın kaldırılması ve hanedanın yurt dışına sürülmesinden sonra gerçekleşmiştir. 1922 yılının Kasım ayında saltanat kaldırılmış ama halifelik devam etmiş. Osmanlı hanedanı öteden beri süre gelen hayatını devam ettirmiştir. Saraylar aynen muhafaza edilmiştir. Bu saraylardan birinde halife seçilen Abdülmecit Efendi oturmaktadır. Yaklaşık 1,5 sene kadar bu durum devam etmiştir. 1,5 sene sonra Mart'ın 3'ünde, 1924 yılının Mart ayının 3'ünde halifelik kaldırılmıştır. Halifelikle beraber saltanat da, hanedan da yurt dışına sürülmüştür. Hanedana mensup olan kadınlar, erkekler, damatlar, padişah hanımları, şehzade hanımları ve sultan kızları ve oğulları, yani padişah kızının çocukları yurt dışına sürülmüşlerdir. Yaklaşık 161 kişi bu şekilde vatandaşlıktan çıkarılarak yurt dışına sürülmüştür. Bunlarla beraber sürgüne dahil olmadığı halde çocuğuyla veya işte kayınpederiyle, kayınvalidesiyle sürgüne gitmek durumunda olanlar da olmuştur. 20-30 kişi de böyle var. Toplam 200 kişi ediyor. Bunlarla beraber bu sultanların, şehzadelerin emektarları da kendilerini eski efendileriyle beraber yurt dışına gitmek mecburiyetinde hissetmişlerdir. Zaten eski hayata alışmış bir kimse yurt dışında ne yapacak? Aynı hayatı devam ettirecek. Harem ağalarının mühim bir kısmı mensup olduğu sultan, mensup olduğu kadın efendi, padişah hanımı demektir, mensup olduğu şehzadeyle beraber yurt dışına çıkmışlar ve ömürlerini yurt dışında emektarı oldukları sultan, şehzade veya kadın efendiyle geçirmişlerdir.
Nasıl bir hayattan bahsediyoruz? Şimdi saray hayatından sonra bu hayat...
Şimdi hanedan Avrupa hanedanları gibi değil. İşlerinde çok zengin olanları vardır. Padişah kızları zengindir. Ama padişah oğulları zengin değildir. Şehzadeler çok fakirane bir hayat yaşarlar. Servetleri hiç yoktur. Sarayda kendilerine tahsis edilmiş olan bir dairede yaşarlar. Bu daire de kendilerine tahsis edilen hizmetkarlarla ömürlerini geçirirler. Servet sahibi olmasına izin verilmemiştir. Ama Tanzimat'tan sonra durumları biraz daha iyileşmiş. Kendi evleri, kendi köşkleri olmuş. Burada yaşamışlar. Kendi kapı halkı olmuş. Ama yine de cüzi bir gelirle geçinmek durumunda olmuşlardır.
Zannedilenin tam aksine.
Tam aksine. Padişah,
kızlar daha rahat.
Ama kızlar kendi tahsisatlarından başka evlendikleri kocaları hep ileri gelen bir devlet adamı, vezir, paşa, sadrazam, şu bu olduğu için iki gelir bir araya gelmiş ve sultanların çok müreffeh, çok rahat bir hayatı olmuştur. Meşrutiyetten sonra şehzadelerin artık subay olarak, devlet adamı olarak veya tahsil görerek doktor olanlarını, çeşitli mesleklere intisap edenlerini biliyoruz. Hanedan yurt dışına sürüldüğünde tabii sultanların da birikmiş bir serveti yoktur. Sultanlar çeşitli beyanatlarında adetleri şöyle anlatıyorlar. Biriktirdikleri parayla hayır hasenat yapılıyor. Camiler, medreseler, köprüler, yollar, yani zenginlik kaynağı olarak bilinen kimseye müracaat eden çok olur. Bir de her bir sultanın bir fakir mahallesi var. O mahallenin fakirlerini, evi yanmışlarını, dükkanını kaybeden, iflas eden, evlenecek kızlar, çeşme yapılacak, kaldırım yapılacak bu sultan görüyor. Tabii servetler bu şekilde eriyor. Sultanların bütün servetleri boyunlarına taktıkları mücevherlerle giydikleri kıymetli elbiselere münhasırdır.
O mücevherlerde zannedildiği kadar
çok da kıymetli değil. O zaman para etmiyordu. Yani bu benim anlattığım bu devirlerde bundan 80, 90, 100 sene önce mücevher çok para etmiyordu. Yani belki bolluğundan, belki alan olmadığından çok para etmiyordu. Bunlar yurt dışına sürüldükleri zaman hanedan birikmiş paraları yok. Bankalarda paraları yok, yanlarında paraları yok, tahvilleri ise senetleri yok. Ve bu hayatın hiçbir zaman biteceğini tahmin bile etmemişler. Çeşitli yerlere gitmişler. Bir kısmı Fransa'ya gitmiş, Nice şeyine gitmiş. Orada birikmişler, halife oraya gittiği için. Bir kısmı Mısır'a gitmiş. Mısır'da Kavalalı Hanedanı bize yardım eder diye. Bir kısmı ise daha yakın olduğu için Suriye, Şam, Beyrut. Ki Beyrut'un havası da güzeldir. Türkiye'ye de benzer. Oraya gitmişler. Üç ana yere ayrılmışlar. Bunlardan Avrupa'ya gidenler çok sıkıntı çekmişler. Mısır'a düşenler, Mısır Hidiv ailesi bunlara yardım etmiş. Onlar daha rahat yaşamışlar. Ne zaman Nasır geldi, Mısır'da ihtilal oldu 52'de. Bunlar yine çok büyük bir sıkıntıya düşmüşlerdir. Beyrut'ta, Suriye'de olanlar orta halli bir hayat yaşamışlardır. Şimdi bunlar gittikleri yerde birikmiş paralarıyla hemen güzel bir ev tutmuşlardır. Olanca kapı halklarıyla aynı hayatı devam ettirmişlerdir.
Bir süre.
Oo, padişah kızı gelmiş. Her gün onları ziyarete gelenler var. Ziyarete gelenlere bahşişler, hediyeler, yemekler, ziyafetler, şunlar bunlar. Paralar kısa bir süre içinde suyunu çekmiştir. Ondan sonra artık borç, onun bunun yardımı, hayırseverlerin, Osmanlı Hanedanı'nı sevenlerin, eskiyi özleyenlerin veya Osmanlı Hanedanı'na bir dolayısıyla mensup olanların, servet sahibi olanlarından yardımlarla hayatlarını idame ettirmişlerdir ki birçoğun hayatı budur. Tabii bunlar giderken harem ağalarını, ki bunlar ağalar derler, musahipler derler, hepsinin harem ağaları vardır. Çünkü dışarı işini bunlar yapar. Bir sultan düşünün, padişah kızı, bunun alışverişi var. Dışarıyla münasebetini kim kuruyor? Harem ağası kuruyor.
Şimdiki özel kalem müdürü gibi.
Çünkü bu harem ağası ile kaç köş de olmuyor. Yabancı bir erkek sayılmıyor harem ağaları fiziki durumlarından dolayı. Bunlar rahatça görüşebiliyor, yollayabiliyor. Bütün husus işlerini o görüyor. Bir de Sultan Hanım'ın hususi hizmetini gören cariyeler var. Halayıklar, kapı halkı. Bütün bunlar tabii birer boğaz. Allah'tan ki bunlar bir maaş, bir para ummuyorlar. Boğaz tokluğuna vefa duygusuyla hareket ediyorlar. Hatta işlerinden dışarıya gizlice çaktırmadan dikiş diken temizliğe gidenler oluyor. Sultan hanımlardan mesela çoğunun halayıkları sultana bildirmeden nöbetleşe dışarıdaki evlerde hizmetkarlık yapıp parayı getirip sultana verirlermiş. Kim verdi bu parayı diye sorduğu zaman sultan, işte ben de yandan filanca uğradı, o verdi. Padişah'ın vaktiyle işte Esvapçıbaşı'nın oğlu buradan geçiyormuş, o oğladı. Şam valisi gönderdi, Beyrut mutasarrıfı gönderdi diyerek böyle böyle sultanları idare ettiklerini eski hatıralardan öğreniyoruz. Harem ağalarının bir kısmı da hayatlarını bu şekilde geçirmişlerdir. Çoğu zaten belli yaşın üstünde olduğu için, sürgün 24'tedir. Kadınlar 52'ye kadar, 26-28 sene sürgünde kalmışlardır. O zamana kadar zaten harem ağalarının bir kısmı o bulundukları diyar-ı gurbette hayatlarını değiştirmişlerdir. Hem alışmadıkları bir hayat, çünkü hassas ve kırılgan insanlardır. Hem o üzüntü, keder, melal, usanç onların kısa bir süre içinde hayatlarını değiştirmelerine sebebiyet vermiştir. Yurt dışına gitmeyip Türkiye'de kalanlar ne olmuştur? Hanedan yurt dışına sürülünce saraylar kapatılmıştır. Sarayda yaşayan cariyeler ve harem ağaları saraydan atılmışlardır. Bu cariyelerden hısım akrabası olanlar, kabilesi olanlar gelip kendilerini götürmüştür. Olmayanlar ya sokaklara düşmüştür, ya darül cezeye düşmüştür, intihar edenler olmuştur. Harem ağaları ise aralarında teşkilatlandıkları için önceden beri ocak şeklinde ve yardım sandığı şeklinde, bunlar muhtelif semtlerde, Kadıköy'ünde mesela var, Üsküdar'da var, Beşiktaş'ta bir konak tutmuşlar. Bu konakta hayatlarını devam ettirmişler.
Yani bir şekilde en azından daha önce yaptıkları, evet, yatırımların karşılığını, evet, görmüşler.
Orta sandığında biriken paralarla bir konak satın almışlar veya kiralamışlar. Orada oturmuşlar. İşlerinde çalışabilecek durumda olanlar, ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık, arabacılık, hamallık gibi işler yapmış. Ya çalışmamayacak durumda olanlar ise onların getirdiklerini yemişler. Zaten saraydaki hayat çok kişinin zannettiğinin aksine kanaatkar bir hayattır. Saray halkı her şeye kanaat etmeyi bilir. Hele son zamanlarda, bilhassa Sultan Reşat zamanında saray o kadar fakir düşmüştü ki sarayda günlerce et yemeye çıkmazdı. Hatta padişah demiş ki patates köftesi ye patatesten nefret edeceğim mübarek nimetten demiş. Yani o kadar büyük sıkıntı çektiler. Yani o tabii saray halkı halk gibi yaşıyordu. İddiaçılar o zaman vurgunlardan, efendim toptancıların el altından getirdikleri vagonlarla, yiyeceklerle yiyorlardı, içiyorlardı ama halk perişandı. Bulgura Enver Paşa pirinci adını koymuştu halk o zaman.
Durumu oradan evet, anlayabiliriz.
Sarayda bulgur hiç yenmediği halde bu devirde pirinci yerini bulgur almıştı diye kaynaklarda görüyoruz.
Çok bir alışılmış bir şey değil bu ama yine de adapte olmuşlar.
Efendim mecbursunuz yani, bir harf var. Hayatta kalmak için insan nelere katlanıyor? Saray halkı da buna katlanmış.
Evet.
Ve bu onlar için bir geçiş devresi teşkil etmiş. Daha bu birinci felaket değil. Esas felaket bundan 15 sene sonra yaşanacak. O büyük felakette en azından bu bir hazırlık, alışma devresi teşkil etmiş.
Bir tampon bölge.
Tampon bölge gibi, evet.
Kısa bir aradan sonra yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Şimdi reklamlar. Okyay Helva.
Ağzının tadını bilenlere, gerçek tahin helvası isteyenlere
Okyay Helva.
İhlas Pazarlama'da yeni yıl fırsatları devam ediyor. Şok şok şok indirimler. Banyo şofbeni 109 lira. Aurabak halı yıkama 160 lira. Aura Quartz 1600 soba 45 lira. Stoklarla sınırlı binlerce ürün şok indirimlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 444-4949.
Hadi Türkiye. Gazze sınavı insanlık sınavı. Şimdi yardım zamanı. Bağışlarınızı tüm bankalardan Kızılay Bağış hesabına, tüm GSM operatörlerinden 2868'e SMS göndererek, 168 Türk Kızılay'ı ücretsiz danışma ve bağış hattıyla ya da Kızılay internet sitesinden yapabilirsiniz. Yardımlarınız yerine ulaşsın, Gazze ağlamasın. Türk Kızılay'ı.
Reklamları dinlediniz.
Ekran buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Harem ağlarını konuşurken aslına bakarsanız sosyal hayattaki değişimi de konuşuyoruz bir noktada. Şimdi harem ağlarını sadece saraya mahsus gibi algılamış olabilir dinleyicilerimiz. Sadece sarayda mı var harem ağları?
Yok efendim, hayır. Bütün köşklerde, konaklarda, eski vezirlerin, paşaların, ileri gelenlerin köşklerinde harem vardır. Şimdi çok kişi harem deyince padişah haremi aklına geliyor. Bu yanlış bir ön kabuldür, yanlış bir bilgidir. Harem bütün Müslüman dünyasında, bütün Müslüman evlerinde olan bir yerdir. Müslümanların evleri ikiye ayrılırdı eskiden. Harem dairesi, selamlık dairesi. Harem dairesi, oraya evin yerli erkeklerinden başka hiçbir erkeğin giremediği, sadece evin erkeğinin, küçük çocukların girebildiği bir yerdir. Buraya erkek misafir, erkek akraba giremez. Burada hanımlar yaşar, serbest, rahatça yaşarlar. Akşam olunca da evin erkeği haremdeki odasına çekilir hanımıyla beraber yattığı odaya çekilir. Kızları varsa o da odada yatar. İlahir. Selamlık ise yabancı erkek misafirlerin kabul edildiği, hanımların geçmediği bir yerdir. İkisinin arasında bir irtibat vardır. Kapı. Arada bir antre. Ama birbirinden farklı bir hayatı vardır. Onun ayrı helası vardır. Ayrı girişi vardır. Ayrı çıkışı vardır. Şimdi harem olunca bir evde, bu harem küçükse burada harem ağası olmaz. Ama halayıklar, emektarlar olur. Ve bunların içinde zenci emektarlar da vardır. Çünkü güç kuvvet getiren işlerde zenci halayıklar, Arap bacı derlerdi eskiden bunlara. Her evde kullanılırdı. Çocuklar onlar büyütür, ağır işleri onlar yapar, pazara onlar gider gelirler, harem ağası olmayan evlerde. Konakları düşünün, büyük vezir, paşa konaklarında. Aynı saray gibi bir harem ve harem dairesi var. Bu haremde cariyeler var. Bu cariyelerin başında da harem ağları var. Bu harem ağları, en az bir tane harem ağası mutlaka bulunur. Hele hele sultan, şehzade ve sarayla irtibatı olanlarda, mesela Mısır ailelerinde mutlaka harem ağları bulunur. Harem ağları biraz evvel söylediğim gibi özel kalem müdürü gibi özel hizmet görür. Dışarıyla o kişinin hizmetini görür. Onun evle işi yoktur. O mensubu, mesela bir vezir düşünün. Vezirin bir hanımı var. Filanca vezirin hanımı, haremi. Onun bir ağası vardır. O paşa hanımının ağası paşa hanımını gezdirir, çarşıya götürür, alışverişini yapar. Paşa hanımının malı varsa onu idare eder, getir götürünü yapar, postasını götürür. Yani bu ağası bakar. Ona haber göndereceğiniz zaman ağasını görürsünüz, ağasına söylersiniz. Onun işlerini ağası yürütür. Çünkü kadın erkek ayrı yaşadıkları için bu ağalar bilhassa zengin evlerinde, rütbelilerde daha ziyade, zenginlerden ziyade rütbelilerde çok mühim rol oynar. Konak ve köşk büyüdükçe harem ağalarının sayısı artar. Bir tane ağa olur, ağanın çırakları olur. Ağa çıraklara emir verir, onlara iş yaptırır. Hanımla ağa muhatap olur. Aynı vezirin de ağaları vardır. Gazi Osman Paşa'yı düşünün. Herkesin bildiği bir şey. Gazi Osman Paşa'nın evi var. Konağı. Bu konak Bayezid'deydi. Karşıda da yazlığı vardı. Ağaları var Gazi Osman Paşa'nın. Kahvesini götürür. Seccadesini serer. Abdest ibriğini döker. Efendim geceliğini getirir. Yalnız yatıyorsa yatırır. Mangalını getirir. Hastaysa ilaçlarını getirir. Doktor gelse doktoru getirir.
Paşa bu arada sadece nefes alır.
Evet.
Paşa.
Evet. Paşa başka işler yapar. Yani herkesin yapamayacağı. Bir de paşanın haremi var. Onun da ağası vardır. Bazen bu ağa her ikisine de hizmet eder. Onun ağası vardır. O da onun hizmetlerini görür bu şekilde. Yani onun için harem ağaları her evde vardır.
Evet, şimdi tabii hani biz bütün bunları sayıp dökerken mutlaka devlet ricali içinde görevleri var ya da devlet protokolünde bu kişilerin görevleri var. Geleni var, gideni var, yazdığı mektupları var, takip ettiği işler, ilişkiler, gittiği yerler var. Hani bu diğer işler, o paşaların etrafındaki ağaların yaptığı işler o şeye, paşaya zaman kazandırıyor.
Zaman kazandırıyor
işler.
Evet. Yani paşanın yapamayacağı işlerdir bunlar. Paşa bir yerin başındadır. Düşünmesi, konuşması, misafir kabul etmesi lazım, istirahati lazım. Bunlara zaman kazandırır ağa. Evet. Bunlar pratiktirler. Bu işin yetiştirilmişlerdir. Her yere rahatça girip çıkabilirler. Kadınların olduğu yere rahatça girerler. Erkeklerin olduğu yere rahatça girerler. Yani cemiyette zenciler, ağalar bu şekilde bir pozisyon kazanmışlardır. Yani bu da onlar için bir istihdam imkanı meydana getirmiştir.
Peki sayı olarak çok mudur? Hani İslam nüfusu içinde bakıldığında.
Hayır, hayır, yok. Yani zencilerin sayısı yani en azından göze çarpacak kadar fazla olabilir. Sayı veremem. Yani düşünün 500 binlik bir İstanbul'dan
oran vermek zor.
Oran vermek zor ama vaktiyle bu 50'li yıllarda İstanbul'da sokakta zencilere, zenci çocuklarına rastlamak mümkündü. Eski Arap bacıların çocukları olarak. Harem ağalarının zaten çocuğu olması beklenmez. Ama bu zenci kadınların çocukları vardır. Bunların soyu da bugüne kadar devam etmiştir. Ama dediğim gibi bunlar zengin ailelere mahsus olduğu için sayıları bellidir. Onlar zaten birbirlerini tanırlar. Yani İstanbul içinde bulunan bütün zenciler az çok birbirlerini tanırlar. Menşei aynı olanlar, aynı yerden gelmiş olanlar zaman zaman birbirleriyle görüşürler. Haftada bir onların izin günleri vardır. Bu izin günlerini çok kıskançlıkla kullanırlar. Senenin belli günlerinde Bulgurlu'da ve Veli Efendi'de toplanırlar. Kendi Afrika türküleri söylerler. Ateşler yakarlar, eğlenirler. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Bu işte zenci yanlarına yanaşıp da böyle meraklı meraklı bakanlara kızarlar.
Rahat bırakın bizi.
Umumiyetle zencilere dönüp birisi baktığı zaman tedirgin olur. Yani bana zenci diye bakıyor gibi. Öyle bir onlarda şey vardır.
Alınganlık
vardır. Bunlarda da o vardı. Hatta zenciler kendilerine mahsus böyle bir trans hale geçip kendinden geçtiği zaman babası tutmuş derlerdi. Yani sinir krizi geçiriyor manasına. Babası tutmak diye bir tabir vardır Anadolu'da. Bunlara öyle derlerdi. Kızdırmayın Arap'ı, babası tutar. Arap niye deniyor? Osmanlılar'da bunlar kendilerini Arap olarak tanıttığı için zenciler bölge itibariyle halk onlar Arap demiş. Arapları ise beyaz ve Türk olarak görmüşler. Yani Türk tabiri o zamanki Arapları da içine alıyor. Arap dendiği zaman zenciler kastediliyor.
Hani biraz da renk olarak galiba, evet, ten rengi olarak
farklılığı koyu, bariz ifade ediyorlar. Halbuki Araplar beyazdır, aynı Türkler gibidir, bir farkı yoktur. Ama halk arasında böyle bir kullanım hasıl olmuş ve zencilere de Arap denmiştir ki yanlıştır. Yani
kullanım yeri olarak,
antropolojik olarak yanlıştır, evet.
Şimdi tabii sosyal hayata baktığımızda ciddi bir iş bölümünden bahsediyoruz. Hani biraz önce saydıklarımız, ya diyebiliriz ki paşa kahvesini de kendi alsın. Ya da işte sadece bir kahve getirmek için böyle bir istihdam oluşturmak ne kadar mantıklıdır. Şimdiki mantıkla baktığımızda böyle. Hani şimdi biz hemen her işimizi neredeyse evlerde kendimiz yaptığımız için böyle. Ama o dönemde kadınlar da böyle yaşamıyormuş zaten.
Tabii. Yani şimdi o zamanki hayatta bir kere iş gücü çok ucuz. Yani ağa dediğiniz neticede çok cüzi parayla çalışan veya boğaz toklarına çalışan çoğu zaten köleniz. Yani zaten hizmet edecek kimse.
Yani sadece sıfat bile yetiyor onlara.
Tabii. İkincisi o zaman hayat daha zor. Yani bir kahve yapmak şimdikinden çok daha zor. Yani hayat biraz daha zahmetli, biraz daha meşakkatli. Bir de adet böyle gelmiş. Yani iş bölümü, kadınlar da aynı. Yani onların da hizmetkarları vardır. Erkeklerin de hizmetkarları vardır. İş gücü de fazladır ve ucuzdur. Hayat şimdiki gibi değildir. Şimdi hayatımız daha karmaşık ama daha konforlu. Daha pek çok alet işimizi kolaylaştırıyor. O zaman için öyle değil.
Ama bu da ciddi bir kirlilik sebebi.
Tabii, elbette.
Yani eski İstanbul'u düşünürken kirlilik olarak söyleyebileceğimiz sadece eğer kirlilik tanımına uyarsa yağmur yağdığında toprakta, sokakta oluşan çamurdur. Şimdi ise o çamurun kokusuna bile hasret kaldık.
Hasret kaldık. Sonra bir vezir deyip geçmeyin. Vezirim gelen giden misafiri çok olur. Yani vezir konağını selamlı devamlı çalışır. Her gün bir sürü bendegandan, istek sahipleri, ziyarete gelenler, şundan bunlar olur. Yani vezir dairesinin hizmeti çok ağırdır. Şimdi bir adama kaç kere misafir gelir? Gelse de kaç kişi gelir? Yani bir de bunu düşünmek lazım.
O kapı hiç kapanmıyor
hiç
zaten.
Hiç kapanmaz o. Yani Ramazan ayında 30 gün oradan yemek çıkar. Onun dışında her gün yemeğe insanlar gelir. Ziyarete insanlar gelir, bir şey istemeye insanlar gelir. Yani paşa çünkü bir devlet kapısıdır.
Bir başvuru noktası.
Başvuru
aslında
noktasıdır. Onun için çok kişi gelir. Eski emektarlar gelir. Onun için ağaların işi hiç bitmez.
Bir de tabii şimdi iletişimin daha kolay olduğu, daha hızlı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Oturduğumuz yerden iki satır yazı yazıyoruz. İnternet üzerinden dünyanın bir ucuna anında e-postamız gidiyor.
Tabii vezir şimdi birine haber yollayacak. Diyelim ki vezir Nişantaşı'nda oturuyor. Moda'da oturan bir vezire haber gitmesi lazım. Ağa'ya veriliyor haber. Ağa götürüyor onu. Akşama
bütün
getiriyor.
Gün.
Bütün gün,
gün
geçiyor işte. Bütün, bir ağanın bir işi ama önemli bir iş bu. Kuryelik. Herkesi de emanet edemezsiniz.
Tabii orada bazen de devlet sırları.
Telefon yok, telgraf yok. Mektup olsa ne olacak? Yani birinin götürüp haberi de getirmesi lazım. Onun için ağaların işi çoktur. Harem ağaların işi çoktur. Yani haremdeki harem ağaların işi de çoktur. Erkek selamlıkta hizmet eden ağaların da işi çoktur. Harem ağaları yani vaktiyle biraz saf ve kırılgan tavırlarından dolayı alay konusu olmuşlardır. Zamanla da sarayda protokolde çok ön plandayken biraz geri plana düşmüşlerdir. Devrin getirdiği gereklere göre ama yine de çok itibarlı olmuşlardır. Mesela Sultan Hamit'in bir cevher ağası vardı. Çok itibarlıydı padişah nezdinde. Hatta padişahı tahttan indirdikten sonra padişah gücü yetmeyenler cevher ağayı zavallıya astılar. Cevher ağanın hiçbir şeyden suçu yok.
Yani sadece onun canını acıtmak için.
Bir günah keçisi olarak gördüler. Ama ikinci musahip Nadir Ağa, o da yani harem ağaları içinde belki hayatını en çok bildiklerimizden birisi olduğu için çok mükemmel bir şahsiyetti. Yani bu zaten harem ağaları deyip geçiyoruz. Bunlar okuma yazması olan, kültürlü, divan sahibi, şiir bilen, dindar, gönül ehli kimselerdir. Yani öyle çok da harem ağaları
sadece getir götür yapan değil, ofis boy şimdiki
değil
gibi.
Musahip, padişahlar müsahiplerini umumiyetle harem ağalarından seçer. Musahip demek böyle ileri gelenleri boş vaktinde eğlendiren, onların neşesini getiren, gamını dağıtan kimselere müsahip derler. Umumiyetle harem ağalarından seçerlerdi.
Yani keyifli sohbetler tabii yaptıkları için.
Müşteriler anlatır, hoş sohbetlidir, herkesi tanır. Mesela padişah ya filancanın hanımı kimdi der, Akif Paşa kulunuzun kızı efendim der mesela. Harem ağaları haremle irtibatı olduğu için herkesin iş durumu, efendim filancanın kızı veremliymiş der mesela, padişah ona bir hediye gönderir. Yani böyle şeyleri de harem ağaları bilir.
Filanca
paşa, paşanın oğluyla filanca paşanın işte hanımı, kızı, hanımının arası şeymiş. Padişah hemen onlara bir haber gönder, arabuluculuk yaptırır. Yani bu işleri de harem ağası organize eder.
Çok sosyal bir işler.
Sosyal bir iş tabii. Haremde olup bitenleri padişaha bildirir. Padişah onun vasıtasıyla hareme hakim olur. Haremi kontrol eder.
Bu arada bazen de kimsenin söyleyemediklerini padişah söyleyen de odur.
Tabii. Yani onların birçok korkusu yoktur yapıları itibariyle. Yani edebi gözeterek padişaha her şeyi söylerler. Yani biraz da saf oldukları için. Biz bu sözün sonunda bize ne yapabilir diye, yani bir vezir olsa makamımı kaybederim falan diye düşünüyorum. Onlar öyle değil. Padişah rahat. Zaten padişah onlardan onu bekler.
Görevi de odur.
Tabii, zaman zaman istişare eder, sorar. Bilhassa sosyal hadiselerde nasıl davranacağını sorar. Dedikoduları onlardan öğrenir. Yani halk ne diyor? Çünkü bunlar halkla iç içedir. Devamlı padişah halkıyla iç içe olamaz. Vezirler de olamaz. Şehzadeler de olamaz. Harem ağaları halkla iç içedir. Devamlı pazara gidiyorlar, çarşıya, efendim şunu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Harem ağaları diğer vezirlerle, diğer devlet adamlarıyla da iç içedir. Haber götürürler, getirirler. Onlar oradaki harem ağalarıyla görüşürler, ahbaplarıdır. Mesela eski aynı yerde yetişmiş harem ağalarından birisi Akif Paşa'nın, diğeri bilmem Tahir Paşa'nın ağasıdır. Bunlar birbirlerinden haberleşirler. Yani onun için harem ağalarının çok mühim fonksiyonu vardır eskiden. Şimdiki insanların tasavvur edemeyeceği kadar mühim. Şimdi de aslında özel kalem müdürlerinin veya özel hizmete bakan kimselerin aynı fonksiyonun olması beklenir. Ve belki de öyledir.
Zaten de hani o fonksiyonu yerine getirenler,
evet,
makamlarını daha uzun süre koruyabiliyorlar. Şimdi tüm bunları anlattığınızda hakikaten harem ağalarının şimdiki bakış açısıyla biraz da küçümsenen ve acınan hayatlarının aslında zannettiğimiz gibi olmadığını öğreniyoruz.
Evet, yani acınacak taraf şu: fiziki bir kusurları var. Bu kusurun getirdiği bir belki insanlarda aşağılama var ama insanlar gaddardır. Yani sadece buradan değil, başka türlü fiziki kusurları olanı da bazen açıkça, bazen dolayısıyla aşağılarlar veya acırlar veya alayı alırlar. Bu insanların yapmaması gereken ama yaptıkları bir şeydir. Harem ağalarının durumu bundan dolayı bir yuvaları yoktur. Bir aile kuramazlar. Çoluk çocukları olmaz. Bu tabii tatsız bir hayat. Ama bunun yerine sarayda belki bunu telafi edebilecek bir şefkat ortamı hasıl etmişlerdir. Yani kendilerine mahsus bir iş yapmışlardır. İtibar görmüşlerdir harem ağaları. Padişah tarafından, diğerleri tarafından hürmet edilmişlerdir. Yani işin bir de o tarafı vardır. Yani bu acınacak hayatlarındansa itibarlı taraf. İçinde mal, mülk sahibi olanlar var. Hayır hasenat yapanları var. Yani en azından başka hazlarla bu fiziki sıkıntılarını, aile kuramamanın getirdiği bir takım sıkıntı ve acınacak durumlarını telafi etmişlerdir.
Acaba kendileri nasıl görüyorlardı? O bakış açısı da çok farklı. Yani dünya sadece aileden ibaret değil. Onlar belki de yaptıkları, tabii, işi bunun üzerinde tutuyor da olabilirler.
Mümkündü.
Sonuçta padişaha bu kadar yakın, tabii, olmak da kolay ya da herkesin, tabii, ulaşabileceği bir şey değil.
Tabii, yani harem ağaları içinde zaten skandal, fiyasko anlatılan çok az kimse vardır. Yani hepsi vazifesini bilen, vazife şinas kimseler, yani yerini, statüsünü bilen, limitini bilen kimseler. Yani onlarla ilgili anlatılanlar çok parlak olmamakla beraber, zaten harem ağasının çok parlak bir hizmeti anlatılamaz ama hep müsbettir. Hep müsbettir.
Peki hani her şeye rağmen bir aşk hikayesi hiç olmuş mudur?
Olmuş, evet. Yani ne kadar fiziki bir imkansızlık olsa bile harem ağalarının içinde saraydaki cariyelere aşık olanlar olmuş. Bunlara dair bu tabii dedikodu mahiyetinde şeyler anlatılıyor. Sultan 1. Abdülhamid zamanında böyle bir hadise olmuş. Sultan 2. Abdülhamid zamanında böyle bir hadise olmuş. Yani buna dair anlatılanlar var. Çırak edilmişler hatta. Bir skandalın önüne geçmek için aşık olduğu cariyede kendisi de çırak edilmişler.
Çırak edilmesi demek
saraydan çıkarılmak demek. Hatta Harem Suare diye bir film çevirdi yakın zamanda. Güzel bir filmdi. Yani sanat yönetmenliği olarak harikulade bir filmdi. Ben şimdiye kadar tarihi filmler içinde, hele Türklerin çevirdiği tarihi filmler içinde sanat yönetmenliğinin, yani kılık, kıyafet, mekanlar itibariyle, ışık itibariyle bu kadar güzel kullanıldığı başka bir film görmedim. İngilizler bunu iyi beceriyorlar. Bizde de ilk defa bu filmdir. Tabi bu filmde insanların haremde görmek istedikleri anlatılıyordu. Abartılı aşk hikayeleri, sapıkça münasebetler ve harem ağalısının cariyelerle olan muhaşakası. Hakikat böyle değil. Hakikat böyle değil. Yani orada haremin hayatı ve en, zaten filmin en çarpıcı ve en güzel yanı filmin sonuydu. Sonunda haremin çöküşü anlatılıyor. Herkesin onu seyretmesi, yani o sırf o sahne için o film zaten seyredilebilirdi. Orada anlatılıyor ama bunlar abartılıdır. Yani harem ağalarının zaten pozisyonu itibariyle cariyelerle muhaşaka kurması beklenmez. Cariye saray haremde devamlı yaşamaz. Ama cariyeleri görür belli şeylerle. Ama bu ağır bir durumdur. Yani bir harem ağasının cariyeye aşık olması, bir kere bir şey bekleyemez bunun ilerisinde. Bir şey bekleyemez. Bazı padişahlar hatta harem ağalarının fiziki imkansızlıklarından bile şüphe etmiş ve bundan dolayı harem ağaları ile cariyelerin ihtilatına engel olmuş. Sultan 4. Mehmet için anlatırlar. Harem ağaları, cariyeleri asla görmesin. Dairelerini falan ayırmış.
Yani her şeye rağmen yine evet. de böyle bir tedbire ihtiyaç evet, duyulmuş demek
duyulmuş,
ki.
Evet, evet.
Şimdi zor bir hayattan bahsettiğimiz açık ama dediğimiz gibi...
Evlenenler olmuştur, sözünüzü kesiyorum. Hanedan kaldırıldıktan sonra bunlar arasında evlenenler olmuştur. Tabi bu evliliklerin çoğunun suri evlilik, görünüşte evlilik olduğunu düşünebiliriz. Yani hayatını biriyle paylaşarak hem bir can yoldaşı edinmek hem bakımını karşılıklı olarak üstlenmek gibi.
Şimdi belki de kadın da zor durumda. Ona evet, başka bir hayat sunabilmek evet. sosyal açıdan.
Padişah kızlarından bile vardır. Yani böyle suri evlilik yapanlar olmuştur.
Tüm bunlara bakıldığında hakikaten gördüğümüz ve bildiğimiz arasında ya da anlatılanla bildiğimiz arasında bir fark olduğu açık ortada. Tüm bunlara rağmen yine de sosyal hayatın vazgeçilmez renkleri olduğunu herhalde söylemek mümkün. Arada böyle padişahların diyelim çok hoşuna gitmeyen hikayeler dönüp dolaşıyor olsa da kimileri dedikodu kimileri gerçek. Ama yine de sosyal hayatın farklı renkleri hakikaten.
Cumhuriyet'in ilanından sonra hanedan yurt dışına sürüldükten sonra bunların içinde mesela öğretmenlik yapanlar olmuştur. Ben nerede okudum şimdi hatırlamıyorum ama karşı taraftaki orta mekteplerde liselerde bu zenci harem ağalarından edebiyat dersine veya başka derslere öğretmen olarak girenler vardır. Yani o kadar kültürlü ki Fransızca öğretmen olanlar var. Sarayda Fransızca öğrenmiş. Cariyelere talebe getirip götürüyor, onları bekliyor. O da Fransızca öğrenmiş. Bunlardan anlatılırdı. Tahir Necat Bey zannediyorum. Böyle bir harem ağasıydı. Edebiyat tarihi otoritesidir. Nadir Ağa'nın hayatı da enteresan. Belki onu daha önce de anlattık. Nadir Ağa hanedan kaldırdıktan sonra Sultan Abdülhamit'in harem ağalarındandır. Zekasıyla tanınır. Hakkında çok da menkıbeler vardır. Harem ağalarıyla en çok zaten bilgi de ondan alınmıştır. Yakın zamanda yaşadığı için hem esir edilişini, saraya gelişini, sarayda yetişini anlatıyor. Birikmiş parasıyla Erenköy'ünde bir köşk satın aldı. Kırım inekleri aldı. O zaman montofon ineği yok. Kırım inekleri meşhur. Çok süt veren. Eti iyi olmayan ama çok süt veren. Ve ilk defa Türkiye'de şişe sütünü o...
Şu kapılara bırakılan.
Evet, kapılara bırakılan şişe o yaptı. Yani hazırlar şişeleri kapaklardı. Kapak makinesi vardı. Bayiler alır onun köşkünden ve bakkallara.
Köşkte mi yapılırdı?
Tabii köşkte. Köşkün bir kısmında mandıra yapmıştı. Erenköy'deki köşkün avlusunda inek besleyen bir mandıra yapmıştı. Bunları 50'li yılların sonuna kadar yaşadı Nadir Ağa. 60'lara kadar yaşadı ve bununla tanındı. Türkiye'de şişe sütçülüğünü ilk defa getiren adam olarak tanındı. Çünkü Nadir Ağa ufku geniş, ileri evet, görüşlü birisiydi.
Farklı bakış açıları olduğu
bizden de ekonomik. Şimdi bizde hep hadiseler bilinir ama onun arka planı bilinmediği için zihindeki bir takım fiksiyonlarla, faraziyelerle arkası doldurdu. Harem ağzı, vay hadım, kim bilir bunlar ne kadar zavallı, ne kadar alçak şu. Değil. Cariyeler, vay köle bilmem ne. Değil. Harem, değil. Her birisinin farklı bir hayatı var. İnsanların zihninde canlandığından çok farklı bir hayatı var.
Ama tabii anlatılmadığı için. Anlatılmadığı için.
Ya insanlar da çok fazla ilgilenmediği için. Okumak, dinlemek insanları artık sıkıyor. İnsanlar daha böyle ne denir şu küçük haplara her şey içine konan
sıkıştırmış.
Onlar gibi bir şey istiyor böyle acil verin kapsüller istiyor yani hemen verin bana ben öyle fazla okuyamam dinleyemem araştıramam.
Mümkünse yüklensin kendine
evet,
beyninize.
Böyle diyor.
Tabii bir mesaj yazıyorsunuz mesela biraz uzun olsun eyvah diyoruz okurlar mı acaba okurlar. Sonuna kadar?
Tabii ben çok dikkat ederim yazdığım mesajları mümkün mertebe büyük ponto araları açık ve az yazmaya az ve öz. Çünkü biz telgraf çektik eskiden. Telgraf çekmeyi bilmiyor şimdiki nesil. Bizim zamanımızda telgraf çok mühimdi her yere telefon yoktu. Telefon haberleşmesi için telgrafı kullanırdık. Telgrafın kelimesi para olduğu için ne kadar az kelime kullanırsanız o kadar az para öderdiniz. Adresleri bile kısaltırdık biz. Bu lüzumsuz derdik mesela atardık.
Bulunur nasıl olsa bu şekilde mi?
Bulunur da zaten. Postacılar neleri bulurlar? Neleri bulmuşlardır?
Bu arada geçenlerde Atatürk Havalimanı'nda içinde sahibi çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. 6 tane altın külçesi olan bir paket bulunmuş sahipsiz.
Vay. Mutlaka sahipsizlidir. Altın küçüğü sahipsiz olamaz.
Dedim ki biz paketleri sahipsiz bırakacak bir millet mi olduk ki? Sahip çıkalım bu pakete yazık kalmış ortada.
Onun bir sahibi vardır evet.
Bilemiyorum artık sahibi çıktı mı çıkmadı mı ama sahibi yoksa benimdir. Eskiden evet. Öyle bir oyun oynardık bir şey bulduğumuzda. İşte sahibi var mı, sahibi var mı, sahibi var mı? Yok, sahibi yoksa benimdir.
Benimdir evet.
Böyle bir şey derler. Annem çok kızardı. Sakın bana dışarıdan bir şey getirme. Bulduğun yerde bırak evet. derdi. Bilmiyorum artık doğru mu yanlış mı yapardık ama sahibi yoksa benimdir. Hakikaten geçmiş de öyle sahipsiz kalmış. Şimdi kim sahip çıkarsa onun zannediliyor. Evet. Yemeklerimize de herkes sahip çıkıyor malum. Sahibi yoksa benimdir.
Evet, aynen öyle. Sahibi olmayan malına sahip çıkarlar, evet.
Sahibi yoksa benimdir. İnsan böyle düşündüğünde aslında biraz okuyup anlamanın, biraz kafa yormanın altında başka anlamlar da arıyor. Sahip çıkmak, kendimize ait olana sahip çıkmak. Bize ait olmayandan bahsetmiyorum. Evet. Olana sahip çıkmaktan bahsediyorum.
Bana ne diyemezsiniz? Yani bu anlattıklarımız bizim hayatımızdı. Bizim atalarımızın, dedelerimizin hayatıydı. Yani en azından bu hayatı bilmemek bir garipliktir. Yani bundan 100 sene önceki cemiyet hayatını bilmemek, yani 1000 sene, 2000 sene önce belki beklenmez ama daha dedelerimizin yaşadığı hayatı bilmemek, bir takım kavramlara, mefhumlara yabancı olmak, aa öyle mi, şöyle mi, ilk defa duyuyorum. Bu bir millete yakışmaz. Hele imparatorluk bakiyesi olan bir millete yakışmaz.
Şimdi malum bir dizi var televizyonda. Rumeli'yi anlatıyor. Biz oturuyoruz ailece seyrediyoruz. Bize ait çok şey var çünkü. Onu izlerken Aybars diyor ki, aa anne, askerlerin elinde Türk bayrağı var. O kadar şaşırıyor ki. İşte ona harita üzerinde anlatıyoruz. Bak burası bizimdi, burası bizimdi, burası bizimdi. Bak deden burada doğdu. Diyorum ki senin büyük deden orada doğdu. Ona o kadar tuhaf ki dedemin babası mı diyor, şaşkın şaşkın. Ya, o anlayamıyor bunu. Şimdi mesela ben ailem oradan geldiği için biraz daha iyi anlayabiliyorum. Ama benim ailem de işte dedem de burada doğmuş olsaydı belki sınırlarımızın nereye kadar gittiğini bile çok
aman
fazla
efendim,
önemsemezdim.
Aman efendim, Rumeli Macide'yle ben tanışıyorum. Soruyorum nerelisiniz? İşte şuradayım. Dedeniz nereli? O diyor Balkan. Bir de şöyle derler, Balkanlardan gelme. Nereden gelmiş diyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç merak etmediniz mi diyorum. Yani dedenizin, ya benim dedemin değil, kendi dedenizin, babanızın babasının veya onun babasının hangi şehirden Bursa'ya, İzmir'e, İstanbul'a geldiğini merak etmediniz mi diyor. Hiç merak etmedim diyor. Ben de buna çok şaşıyorum.
Ben de
Balkanlar diyor. Bir kere Balkanlar demez Türkler, Rumeli derler. Balkanlar Avrupalıların verdiği isimdi. Biz de kullanırız, mahsuru yok kullanmanın da. Halk arasında Balkanlar hiç demez kimse.
Rumeli muhacir.
Rumeli muhacir derler, Rumeli derler, Rumeli'ye gitti, Rumeli'den geldi, Rumeli'li derler. Yani adet böyledir.
Rumeli göçmeniyiz biz, biz de söylerken. Şimdi tabii güzel bir şey, bilmek güzel bir şey. Bildiğiniz zaman anlatabiliyorsunuz zaten. Neyin ne olduğunu anlayabildiğinizde o kadar kısa özetliyorsunuz ki. Ama o seçtiğiniz kelimelerle, hani biraz önce telgraf çeker gibi, seçtiğiniz kelimelerle aslında o konuya vakıf olduğunuzu da ifade ediyorsunuz.
Tabii canım, biz kılıcı çekelim de gidelim onları tekrar fethedelim demiyoruz. Olan olmuş, biten bitmiş. Ama bir kültür aktarması mevzu bahis. Yani 300 sene, 400 sene, 500 sene kaldığımız yerler. Onun için şaşırmamak lazım yani.
Gidip görseler, şu anda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize şöyle bir toparlanıp gidebilsek, görebilsek. Ya. Ne kadar bize yakın olduğunu,
elbette,
ne kadar İstanbul gibi olduğunu. Bugün arkadaşlarla konuşuyorduk. Soruyorlar, nasıl diyorlar mesela. Orası nasıl? Diyorum ki İstanbul'da Levent nasılsa benim ailemin doğduğu, yaşadığı yerde aynen öyle.
Evet.
Bir dar sokaklar, her birinin bahçesi var. Evler daha geride bahçeden. Envai çeşit çiçek ve ağaç, meyve bahçeleri. Evlerin birbirinin arasından geçen kapılar. Bu kapıları kadınlar daha çok kullanıyor. Komşular gidip gelirken. Yani o kadar güzel ki, o kadar düzenli ki.
Bunlar birer Osmanlı şehridir. Rumeli'nin de tabii avantajlarından istifade etmişler. Hem iklim, hem bitki örtüsü, hem coğrafi, hem de ekonomik imkanlarından istifade etmişler. Allah'tan işte Yugoslavya'da kalanlar çok fazla bir tahribata uğramamış ama Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'nın elinde olanların tanınacak hali kalmamış eski Osmanlı şehirlerinin.
Ben dinleyicilerimizi Üsküp'e, Gostivar'a bir götüreyim. Bakalım bir Anadolu kasabasından farkını görebilecekler mi? Hatta bugün laf açıldı. Gerçi programda sonuna geldik ama amcamın bir kümesi vardı. Kocaman bir bahçe. Tabii şimdi nasıl İstanbul'un içinde işte büyük kasabalarda kümes yasak. O zaman da o çok eskiden orada yasak. Polis baskın yaparmış. Bahçelerde hayvan var mı diye. Toplar bunları, eve götürürler. Dolabın içine koyarlarmış tavukları, horozları. Tabii kümesin yanından geçiyor. Evet. Hani tamam tavuğu, horozu görmüyor ama kümesi de mi görmüyor? Evet. Dermiş ki amcam, deden babamdan kaldı. Yadigar,
yıkamıyoruz. Güzel.
Polis gider tekrar çıkartırlarmış.
Eskiler tavuk beslemeye çok emniyet verirlerdi. Yani tavuksuz ev, bereketsiz ev görülürdü.
Neden bilmiyorum, hani o orada çok da köye yakın olmalarına rağmen, hani taze bulabilecek olmalarına rağmen yine de kendileri...
Herkes kendi evinde, eski İstanbul'da da öyledir. Tavuk mutlaka beslerlerdi eskiler.
Enteresan. Sonuna geldik, laf lafı açtı. Nereden nereye geldik? Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci bizimle birlikteydi. Yeniden görüşmek üzere, şimdilik izninizi istiyoruz.
Thank you.